Ayrım 22, sayfa 220. Ama 810. gece olunca demiş ki, üç şehzade büyük bir sevecenlikle birbirlerini kucaklayıp öptükten ve sağ salim dönüşleri dolayısıyla karşılıklı olarak birbirlerini kutladıktan sonra ortaklaşa yemek yemek üzere sofraya oturmuşlar. Yemekten sonra en büyükleri olan Şehzade Ali söz alarak, "Kardeşlerim, yolculuklarımızın ayrıntılarını anlatmak üzere önümüzde yaşanacak bütün bir ömür var. Şimdi ise birbirimize girişimimizin amacı ve ürünü olan getirdiğimiz nadir şeyleri, önceden bir adaletli bir karara varmak ve Sultan babamızın yeğenimiz Nur'un Nehar Sultan konusunda karar alması için hangisini üstün bulacağını anlamak üzere birbirimize göstermemiz gerek," demiş. Sonra bir an susup sözünü, "Hepinizin büyüğü olduğum için ilk kez ben açıklıyorum. Bilin ki Hindistan'a yaptığım yolculuk sonunda derya kenarındaki Bishangar ülkesine ulaştım. Ve oradan tek getirdiğim şey burada üzerinde oturmakta olduğum seccadedir. Görünüşte bildiğimiz yünden örülmüş ve gösterişsiz bir hali vardır. Ama ben bu halı sayesinde yeğenimizi kazanmayı umuyorum," diye sürdürmüş. Ve kardeşlerine uçan halının tüm öyküsünü ve erdemini ve de onu kullanarak Bishangar ülkesinden göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede nasıl dövdüğünü anlatmış. Ve sözlerine daha da fazla değer kazandırmak için kardeşlerine yanı başında halının üzerinde oturmalarını rica etmiş ve onlara havada başka araçlarla birkaç ayda yapabilecekleri bir yolculuğu göz kapayıp açıncaya kadar geçen bir sürede yaptırmış. Sonra da, "Şimdi getirdiğinizin benim halımla kıyaslanabilir şeyler olup olmadığı konusunda bana bilgi vermenizi bekliyorum," diye eklemiş. Ve böylece elinde bulundurduğu şeyin yüceliğine güvenip gururlanarak susmuş. Sırasık gelen Şehzade Hasan söz alarak, "Gerçekte kardeşim, bu halı akla durgunluk veren bir şey ve hayatım boyunca böylesine bir şey görmedim ben. Ama ne denli harika olursa olsun, siz ikiniz de benimle birlikte dünyada dikkati çekmeye değer başka şeylerin de bulunabileceğini anlayacaksınız ve size bunun kanıtını vermek üzere, işte ilk görüşte size pek öyle olağan dışı bir özelliği olduğu anlaşılmayan fil dişinden bir boru. Ama bana inanın ki ödediğim bedele değer ve alçak gönüllü görünüşüne karşın harika bir şeydir bu. Şu billurun bulunduğu ucuna gözünüzü uydurarak bakarsanız, bana inanmakta hiçbir kuşku duymayacaksınız. Alın elinize, benim size gösterdiğim gibi yapın," demiş. Ve fil dişi boruyu sağ gözüne uydurmuş ve sol gözünü kapatmış. Sonra da, "Ey fil dişi boru, bana hemen Sultan Nur'un Nehar'ı göster," demiş. Ve billuru araya sokarak bakmış. Ondan gözünü ayırmayan iki kardeşi de birdenbire onun çehresinin değiştiğini görerek şaşırmışlar ve daha ona ne olduğunu sormaya vakit kalmadan Şehzade Hasan, "Tanrı'dan başka güç sahibi ve başvurulacak varlık yoktur. Kardeşlerim, biz üçümüz de mutluluğu bulmak için boşu boşuna zorlu yolculuklara çıkmışız. Ne yazık ki birkaç dakika içinde yeğenimiz artık hayatta olmayacak. Çünkü onun yatağında uzanıp yatmış bulunduğunu, yöresini gözyaşı döken kadınların ve umutsuzca çırpınan hadımalarının çevirmiş bulunduğunu görüyorum. Siz artık onun içinde bulunduğu acıklı hali kendiniz düşünebilirsiniz. Ah ya Rabbi, ne felaket!" diye haykırmış. Ve böylece konuşarak fil dişi boruyu sultanı görmesini dileyerek Şehzade Ali'ye uzatmış. Şehzade Ali de billurun içinden bakarak irkilmiş ve kardeşi kadar perişan olmuş. Sonra da Şehzade Hüseyin boruyu ellerine almış ve aynı keder verici görüntüyü görmüş. Ama kardeşleri kadar üzgün görünecek yerde gülmeye başlamış ve "Kardeşlerim, gözlerinizi silin ve ruhunuzu yatıştırın. Çünkü yeğenimizin hastalığı bize göründüğü haliyle oldukça ağır olsa da, şurada gördüğünüz elmanın erdemine karşı duramaz. Onun bir kez koklanması bile ölüleri mezarından uğratır," demiş. Ve birkaç sözcükle onlara elmanın erdemlerin etkilerini anlatmış ve bununla hiç başarısızlığa uğramaksızın yeğenlerin iyileşeceğini onlara açıklamış. Bu sözleri duyunca Şehzade Ali, "Bu durumda kardeşim, benim seccadem aracılığıyla hemen tüm gayretimizle sarayımıza ulaşmaktan başka yapacak şey yok. Sen de şu elmanın kurtarıcı erdemini sevgili yeğenimiz üzerinde denersin," diye haykırmış. Ve şehzadeler kendilerine kavuşmak üzere kölelerini ata bindirip yola çıkardıktan sonra Sultan Nur'un Nehar'ı odasına taşımak dileklerini üçü birden açıklayarak halının üzerine binmişler ve göz kırpıncaya kadar geçen bir sürede halıya oturtulmuş halleriyle kendilerini sultanın odasında bulmuşlar. Nur'un Nehar'ın nedimeleri ve hadım ağları oraya nasıl ulaştıklarını anlamadan üç şehzadenin birdenbire ortaya çıktığını görünce korkuya ve şaşkınlığa kapılmışlar. Ve hadım ağları ilkin onları tanımayıp yabancı kişiler sanarak üzerlerine atılmak üzereyken hemen yanıldıklarını anlamışlar. Üç şehzade de hemen halının üzerinden kalkmış, Şehzade Hüseyin, Nur'un Nehar'ın can çekişmekte olduğu yatağa çabucak yaklaşmış ve burnunun ucuna harika elmayı uzatmış. Sultan gözlerini açmış, şaşkın gözlerle yöresindekilere bakarak başını sağa sola oynatmış ve yatağında doğrulmuş. Yeğenleri şehzadelere gülmüş ve öpsünler diye elini onlara uzatmış. Onlara hoş gelişler dileyerek yolculuklarının nasıl geçtiğini sormuş. Onlar da Tanrı'nın yardımıyla onun sağlığına kavuşması için tam zamanında yetiştiklerinden dolayı mutluluklarını bildirmişler. Sonra da giyinmek arzusu gösterdiğinden yeğenleri yaşamının uzun olmasını dileyerek izin alıp yanından ayrılmışlar. Ve yeğenlerini nedimelerinin bakımına terk ederek üç kardeş gidip babaları sultanın ayaklarına kapanıp ona saygılarını belirtmişler. Sultan da daha önce hadım ağalarından onların geri döndüklerini ve sultan kızının iyileştirildiğini öğrenmiş bulunmakla onları ayağa kaldırıp kucaklamış ve hepsinin sağlıklı geri dönmüş bulunmalarını görmekten dolayı onlarla birlikte sevinç duymuş. Böylece birbirlerine karşılıklı sevincenliklerini sunduktan sonra üç şehzade her biri birlikte getirdikleri nadir eşyayı sultana sunmuş. Ve bu konuda açıklanması gereken her şeyi ona açıkladıktan sonra fikrini ve hangisini üstün bulduğunu açıklamasını kendisinden rica etmişler. Sultan getirilmiş olan şeyler ve yararları ile ilgili açıklamaları dinledikten sonra bir süre derin derin düşünerek sessiz kalmış, sonra başını kaldırarak onlara "Oğullarım, mesele oldukça çetin. Çözüme de yola çıkmadan önceki kadar, hatta ondan da daha fazla güç. Çünkü getirdiğiniz nadir eşya kendi başlarına çok değerli olsalar da, öte yandan adaletle hükmetmek gerekirse, her biri yeğeninizin iyileşmesinde kendi bakımından aynı ölçüde katkıda bulunmuştur. Gerçekten ilkin fil dişi boru sultanın durumunu size açıklamış, halı da büyük bir hızla sizi onun yanına götürmüş, elma da onu iyileştirmiştir. Ama Tanrı'nın onayıyla bu harika sonuç eğer bulduğunuz nadir şeylerin biri eksik olsa ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla siz babanızı seçimini belirtmekten yana öncekinden de sıkışık duruma sokmuş bulunuyorsunuz. Ve her birinizin adalet duygusuyla donanmış olduğunuzu bilerek siz de benim kadar sıkışmış ve şaşırmış olmalısınız demiş. Ve böylece bilgelik ve tarafsızlıkla konuşarak sultan durum üzerinde yeniden düşünmeye koyulmuş. Ve bir saatlik bir süre geçtikten sonra "Oğullarım, bu dar boğazdan çıkmak için bana tek bir çare var gibi görünüyor. Şimdi onu size açıklayacağım. İşte şöyle çocuklarım, daha geceye ulaşıncaya kadar zamanımız olduğundan her biriniz birer yay ve ok alın elinize ve kent dışına çıkın. At binenlerin cirit oynadığı meydana gidin, ben de sizinle oraya geleceğim. Ve size bildiriyorum ki okunu kim daha ileriye fırlatabilirse Sultan Nur'un Nehar'ı onunla evlendireceğim diye haykırmış. Üçü birden işitip itaat ettikleri yanıtını vermişler ve hep birlikte sarayın birçok görevlisi kendilerini izlerken meydana gitmişler. Şehzade Ali büyükleri olarak eline okunu ve yayını alarak ilk atışı yapmış. Şehzade Hasan da ikinci atışı ve oku ağabeyinin okunu ulaştığı yerden de uzağa düşmüş. Üçüncü atışı da Şehzade Hüseyin yapmış ama oldukça uzun bir güzergahta postalar halinde yerleştirilmiş görevlilerin hiçbiri havayı düz bir çizgi doğrultusunda delerek geçen ve uzaklarda kaybolan okun düştüğü yeri görmemiş. Koşup araştırmışlar ama harcanan onca çabaya karşın onu bulamamışlar. O zaman sultan oraya toplanmış tüm görevlilerin önünde üç şehzadeye "Oğullarım, gördüğünüz gibi talih hükmünü yürütüyor. Görünüşe göre ey Hüseyin, senin çektiğin ok en uzağa düşmüş olabilecekken yengin sayılamıyorsun. Çünkü zaferi belirgin ve kesin kılacak okun bulunması gerekli. Bu durumda ey Hasan oğlum, tartışmasız olarak amcanın kızı Nur'un Nehar'ın kocası sen olacaksın. Çünkü talih böyle tecelli etti." demiş. Ve böylece hükmederek oğlu Hasan ile Sultan Nur'un Nehar'ın düğünlerinin hazırlıklarının yapılması ve kutlanması için buyruklar vermiş. Ve bundan birkaç gün sonra büyük bir görkemlilik içinde düğünleri kutlanmış. İşte Şehzade Hasan'ın ve karısı Sultan Nur'un Nehar'ın durumu böyleymiş. Büyük oğul Şehzade Ali'ye gelince evlenme merasimlerinde bulunmak istememiş ve yeğenine karşı duyduğu tutkunluk çok canlı ve artık sonsuz kaldığından sarayda daha fazla kalamamış ve halkın önünde kendi iradesiyle babasının tahtından feragat ettiğini açıklayıp derviş donuna bürünmüş ve kutsallığı, bilgisi ve örnek tutulası yaşamıyla ünlenmiş bir şeyhin manevi yönetimine girmiş ve derin bir itikafa çekilmiş. Onun durumu da işte böyleymiş. Oku uzaklarda yitip giden Şehzade Hüseyin'in durumuna gelince şöyle. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 811. gece olunca demiş ki, oku uzaklarda kaybolan Şehzade Hüseyin'in durumuna gelince şöyle. Nasıl kardeşi Ali, Şehzade Hasan'ın Nur'un Nehar'ın sultan düğünlerinde hazır bulunmak istememişse de o da aynı şekilde bu düğüne katılmaktan çekinmiş. Ama kesinlikle onun gibi derviş donuna bürünmeksizin dünya yaşamından vazgeçmekten uzak, layık olduğu şeyden mahrum edilmiş olduğunu kanıtlamak için onulmaz şekilde yitip gittiğine inanmadığı oku aramaya koyulmuş. Ve gecikmeksizin düğün dolayısıyla sarayda şenlikler sürüp giderken yakınlarından kaçarak yarışmaların yapıldığı meydanın bulunduğu yöreye gelmiş. Ve her adımda sağa sola dikkatle bakarak okun izlediği doğrultuda yürümeye koyulmuş. Böylece hiçbir şey bulmaksızın epeyce uzaklara gitmiş. Ama umudu kırılmaktan uzak, daima doğru bir çizgi izleyerek, daha da yürüyerek ufku tümüyle örten bir kaya topluluğunun bulunduğu yere kadar gelmiş. Kendi kendine eğer ok herhangi bir yerde bulunabilecekse bu kaya yığınını delip geçemeyeceğine göre bu yerin buradan başkası olamayacağını düşünmüş. Ve tam kafasında bu düşünce canlandığı sırada ucu ileriye doğru ve toprağa gömülmüş olarak adını taşıyan ve kendi eliyle fırlatmış olduğu aynı okun yerde yatmakta olduğunu görmüş. Ve kendi kendine aman ya Rabbi. Vallahi ne ben ne de dünyada başka bir kişi kendi gücüyle bir oku bu kadar uzağa fırlatabilir. İşte ok sadece bu işitilmedik mesafeye ulaşmakla kalmamış, direnciyle böylesine geri düştüğüne göre kayalıklara da şiddetle çarpmış anlaşılan. Harika bir şey bu. Kim bilir bütün bunlarda ne gibi bir gizem var demiş. Ve oku yerden alarak kimi vakit oka, kimi vakit çarptığı kayaya bakarak sonunda bu kayada kapı şeklinde içeriye doğru açılmış bir çöküntü bulunduğunu görmüş. Oraya yaklaşıp bakınca gerçekten anahtarsız, kilitsiz, doğrudan doğruya kaya içinde açılmış ve ancak çevresinin hafif bir yarık halinde ayrıma uğradığı maskelenmiş bir kapı bulunduğunun farkına varmış. Ve açılabileceğini pek de ümit etmeden böylesi bir durumda oldukça doğal sayılabilecek bir hareketle kapıyı itmiş. Oysa kapının dokunuşuyla yerinden oynadığını ve tıpkı rezeleri yeni yağlanmış bir kapı gibi kolaylıkla açıldığını görerek şaşakalmış. Ve yaptığı hareket üzerine pek kafa yormadan ok elinde olduğu halde bu kapının açıldığı hafifçe aşağı doğru eğik geçide dalmış. Ama daha henüz eşiği aşmışken kapı sanki kendi gücüyle hareket edercesine üzerine kapılmış ve geçidin ağzını tümüyle kapatmış. Şehzade de kendini koyu bir karanlık içinde bulmuş. Kapıyı yeniden açmak için epeyce uğraştığı halde ancak ellerini incitmiş ve tırnaklarını kırmış. O zaman artık dışarı çıkma düşüncesini terk ederek büyük bir cesaretle yaratılmış bulunduğundan, geçidin hafifçe aşağıya doğru inen yolunu izleyerek karanlıklarda yol almakta kararsızlık göstermiş. Ve hemen bir ışığın sökün ettiğini görerek çabucak ona doğru yönelmiş ve kendini geçidin çıkış yerinde bulmuş. Ve ansızın çıplak göğün altında ortasında şahane bir sarayın yükseldiği yemyeşil bir ovanın karşısında bulunduğunu görmüş. Daha bu sarayın yapılışını hayranlıkla izlemeye vakit bulmadan, oradan sadece harika güzelliği ve saltanatlı edasıyla hiç kuşku bırakmadan hanımları olduğunu düşündüren, yöresi başkaca kadınlarla çevrili bir kadın saraydan çıkarak kendisine doğru ilerlemiş. Bu kadın, kumaşı gerçek olduğu hissini vermeyen bir giysiye bürünmüş bulunuyor, çözük saçları ayaklarına kadar dalgalanarak iniyormuş. Hafif bir yürüyüşle geçidin giriş yerine kadar ilerlemiş ve sevecenlikle dolu bir edayla elini uzatarak buraya hoş geldin ey Şehzade Hüseyin demiş. Onu görünce derin bir saygıyla önüne eğilmiş bulunan genç şehzade hayatında hiç görmediği ve ülkesinin başkentine bu denli yakın olsa da asla sözü edildiğini duymadığı bir ülkede yaşayan bir kadının kendi adını böylesine anmasıyla şaşırmanın sınırına ulaşmış. Ve tam ağzını açıp buna ne kadar şaşırdığını ifade etmek isterken harika genç kadın ona "Bana soru sorma. Sarayıma gittiğimiz zaman haklı merakını ben kendim doyuracağım." demiş ve gülerek onun elini tutmuş ve onu geçitler boyunca yürüterek bahçeye açılan mermer sütunlu bir giriş yerinden merasim salonuna doğru götürmüş. Orada şehzadeyi bu şahane salonun ortasındaki divanda yanı başına oturtmuş. Ellerini kendi iki elinin arasına alarak şehzadeye, "Ey büyüleyici Emir Hüseyin, şaşkınlığın seni doğduğundan beri tanıdığımı ve beşiğinin üzerine eğilerek sana gülümsemiş bulunduğumu öğrenince geçecektir. Gerçekte ben bir Ecinli sultanıyım ve bahtım senin üzerine yazılmıştır. Ve senin Semerkant'ta satın aldığın o harika elmayı satışa sunan kardeşin Ali'nin Bişangar'da edindiği seccacideyi de kardeşin Hasan'ın Şiraz'da bulduğu fil dişi boruyu da sağlayan benim. Bütün bunlar seni ilgilendiren her şeyden haberli bulunduğumu sana anlatmak için kafiye olmalıdır. Ben bahtım seninkine bağlı olduğuna göre senin yeğenin Nur'un Nehr'ın kocası olmaktan da daha büyük bir mutluluğa layık olduğunu düşündüm. İşte bundan dolayı senin okunu gözden kaybettim ve buraya kadar ulaştırdım. Böylece onu aramak için buralara kadar gelmeni istedim ve artık senin de şimdi ellerinin arasından mutluluğu kaçırmaman gerekir demiş. Büyük bir incelikle vurgulanan bu son sözleri söyledikten sonra güzel Ecinli Sultan epeyce kızararak başını önüne eğmiş. Bundan dolayı güzelliği dayanılmaz bir hal almış. Artık yeğeni Nur'un Nehr'ın kendisine ait olamayacağını anlamış olan ve Ecinli Sultan'ın güzellikten, göz alıcılıktan, hoşluktan, zekadan ve zenginlikten yana onu nedenli aşmış bulunduğunu görerek ve de gördüğü şeylerden ve içinde bulunduğu saraydan etkilenerek Şehzade Hüseyin de bahtına elinden tutarcasına onu bu yere getirmesinden dolayı şükretmekten başka bir şey yapamamış ve güzel Ecinli'nin önünde eğilerek ona "Ey Ecinliler Ecesi, ey güzellik sultanı, ey yüce varlık, senin arzularının esiri olmak, layık olmadığın bir nimet olarak kavuşmuş bulunduğum, sanki benim gibi bir Adem oğlunu hayran kılmak için yaratılmış, üstünlüklerine zincirlenmiş bulunmak ne büyük mutluluktur. Ah, nasıl oluyor da senin gibi bir Ecinli kızı bakışlarını aşağı tabakadan bir Adem oğluna fırlatabilir ve onu hava ülkelerini ve yeraltı diyarlarını yöneten göze görülmez hükümdarlara yeğ tutar. Ama belki de ey sultan, anan babanla dargınsın ve onlara darılarak baban Ecinliler Şahı'nın ve annen Ecinliler Sultan'ın ve de tüm öteki yakınların rızası olmaksızın beni kabul ettiğin bu sarayda oturmaktasın. Ve belki de bu durumda ben senin için bir tedirginlik, bir sıkıntı ve bir usanç kaynağı olmaktayım demiş. Ve böylece konuşarak Şehzade Hüseyin yerlere kadar eğilip Ecinli Sultan'ın giysisinin eteğini öpmüş, o da kendisini yerden kaldırarak ve ona elini uzatarak "Bil ki ey Şehzade Hüseyin, bil ki ben kendi kendimin efendisiyim ve yaptıklarıma hiçbir Ecinli'nin karışmasına asla izin ve kimseye hesap vermeden her zaman keyfimce hareket ederim. Dolayısıyla bu konuda için rahat olsun. Başımıza da mutlu olmaktan başka bir şey gelmez." demiş. Sonra da "Benimle evlenmek ve bana sevgiyle bağlanmak ister misin?" diye eklemiş. Şehzade Hüseyin de "Ya Allah, ister miymişim? Ama ben seni kocan olarak değil, kölelerinin en düşkünü olarak seninle birlikte sadece bir gün geçirmek için hayatımı veririm." diye haykırmış. Ve böylece konuşarak yeniden güzel Ecinli'nin ayaklarına atılmış, o da kendisini kaldırıp ona "Madem ki böyledir, ben de seni kocam olarak kabulleniyorum. Bundan böyle de senin eşinim." demiş. Ve de "Şimdi herhalde acıkmış olacağından birlikte gidip ilk yemeğimizi yiyelim." diye eklemiş. Ve onu ilkinden de görkemli ve görülmesi zevk veren bir düzenle sıralanmış amber kokulu sayısız mumun aydınlattığı ikinci bir salona götürmüş. Ve onunla birlikte yüreği kıvançlandıran yemeklerle donanmış altın bir tepsinin önüne oturtmuş. Ve oturmalarıyla birlikte uyumlu sazların musikisine ayak uyduran kadınlar sanki gökten inmişçesine ilahi bir sesle hep bir ağızdan şarkı söylemeye başlamışlar. Ve güzel Ecinli'ye adlarını anarak sofranın en lezzetli yemeklerinden lokmalar sunarak yeni evlendiği kocasına kendi elleriyle hizmette bulunmuş. Ve Şehzade Hüseyin daha önce atlarını hiç işitmediği bu lezzetli yemekleri, şaraplar, meyveler, hamur işleri ve reçeller ve daha önce benzerlerini Adem oğullarının düğün ve şenliklerinde hiç tatmadığı birçok şeylerle birlikte yiyerek çok lezzetli bulmuş. Yemek bittiğinde güzelce cinniye ve kocası kubbe şeklinde oyulmuş ve ilk ikisinden çok daha güzel olan üçüncü bir salona gidip oturmuşlar ve sırtlarını harika bir incelikte iğneyle işlenmiş, çeşitli renkteki büyük çiçeksi süslerle donanmış, ipekten yastıklara yaslanmışlar. Ve birdenbire ecinli kızlarından oluşmuş büyük bir rakkase topluluğu salona girmiş ve kuşların yeğeniliğiyle hayran olunacak adımlarla raks etmişler. Çalanları göze görünmeyen ama yukarıda bir yerlerden gelen bir musiki de aynı zamanda duyulmuş. Ve bu raks güzel ecinliğe ve kocası ayağa kalkıncaya kadar sürüp gitmiş. Ve rakkaseler uyumlu ayak hareketleriyle uçuşan tüller gibi salondan dışarı çıkmışlar. Ve yeni evlilerin önünde zifaf yatağının hazırlanmış bulunduğu odanın kapısına kadar yürümüşler. Onlar odaya girerken sıra oluşturmuşlar. Sonra da onları yatmaları ya da uyumaları için özgür bırakarak çekilmişler. İki genç evli de kokulu yatağın içine uzanmış ve bunu uyumak için değil, birbirinin zevkine varmak için yapmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.